Ayrı Baltı, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 56. 4. Bölüm Milli Nizam Partisi. Fikir Babası. 1960'lı yılların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birkaç İslamcı politikacı sivrildi. Bunlara kısaca göz atalım. Hasan Aksay, Erbakan gibi Gümüşhanevi dergahındandı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuydu. Adana İmam Hatip Okulu'nda müdür yardımcılığı ve Özel Osmaniye Lisesi'nde müdürlük yaptı. 1965 yılında yapılan seçimlerde de AP'den Adana Milletvekili seçildi. Hasan Aksay AP içinde hızla öne çıkan isimlerden biriydi. AP'nin genel başkan yardımcılığı ve grup başkan vekilliği görevlerini yürüttü. 60'lı yılların sonuna doğru Hasan Aksay AP yönetimine sert eleştiriler yöneltmeye başladı. AP'yi milli bulmuyordu. Süleyman Arif Emre, 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra Ekrem Alican'ın genel başkanlığını yaptığı Yeni Türkiye Partisi'nin kurucularından oldu. 1961 seçimlerinde YTP'den Adıyaman milletvekili seçildi. Malatya Lisesi mezunu Süleyman Arif Emre, Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Necip Fazıl Kısakürek, Osman Yüksel Ser'den geçti gibi Türk İslamcı yazarların davalarını üstlendi. Gazeteci Ahmet Emin Yalman'ı vuran Hüseyin Üzmez adlı radikal İslamcının da avukatlığını yaptı. Fehmi Cumalıoğlu, emekli tabip albay olarak İslamcı siyasetçi kimliğini Cumhuriyet Türkiye'sinde ilk açıklayan subaylardan biri oldu. 1965 seçimlerinde Millet Partisi'nden Kayseri Milletvekili seçilip meclise girdi. Bir dönem Millet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu. Kahramanmaraş Senatörü A. Tevfik Paksu, Gümüşhane Milletvekili Ekrem Ocaklı, Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner, Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas da meclisin sivri İslamcı isimlerindendi. Nurcuydular. 60'lı yıllarda artık yavaş yavaş İslamcı politikacılar daha İslami bir hayat istemiyle seslerini yükseltmeye başladılar. Meclisin içindeki milletvekillerinin İslami bir parti arayışını başlatmaları 60'ların son dönemlerine denk geldi. Aynı yıllarda bir başka yerde de İslamcı parti telaşı vardı. Parti kurmak Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun düşüncesiydi. Peki Gümüş Motor'un kuruluşunda da ağırlığını koyan ve şimdi cemaatten İslami bir partiye geçişin mimarı olarak gösterilen Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku kimdi? Mehmet Zahit Kotku. Mehmet Zahit Kotku 1897'de Bursa'da doğdu. Askerde bulunduğu 1. Dünya Savaşı'nda İstanbul'daki camilerde vaaz verdi. Aynı zamanda Gümüşhanevi tekkesine girdi. 27 yaşında halife oldu. Şeyhinin isteğiyle Türkiye'nin birçok kasaba ve köyünde imamlık yaptı. Devletin tekkeleri kapatmasıyla birlikte tekrar Bursa'ya döndü. Babasının ölümüyle boşalan İzvat Köyü imamlığı görevini sürdürdü. Necmettin Erbakan'ın üniversite yıllarında şeyhi olan Abdülaziz Bekkine'nin ölümü üzerine 1952'de tekkenin başına geçmek için İstanbul'a geldi. Sırasıyla Fatih'teki Çivizade Camii'nde ve Ümmü Gülsem Mescidi'nde görev yaptı. Fatih İskender Paşa Camii'nde 1959 yılından 1979 yılına kadar tam 20 yıl imamlık görevinde bulundu. 1979'da Hicaz'a gitti. Ağır hasta olarak 1980'de döndü. 13 Kasım 1980'de vefat etti. Nakşibendilik ve özellikle de Gümüşhanevi dergahı içine girilmesi çok kolay ama içinde kalınması son derece zor bir tarikattı. İnsanlar nice aşama ve zorluklardan geçerek bu tarikatlarda yer alabiliyordu. Osmanlı'da özellikle hatalı olarak tanımlanan Vakai Hayriye olayından, yani Yeniçerilerin ve dolayısıyla baş destekçisi Bektaşiliğin güç kaybetmesinden sonra saray ve Babali nezdinde gücünü arttırdı. Osmanlı'nın en güvendiği tarikat oldu. Ancak Cumhuriyet'in ilanı ve Atatürk devrimi ile birlikte Türkiye'de tüm tarikatlar gibi etkinliği gün geçtikçe azaldı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, yani Öğretim Birliği Yasası ile birlikte din eğitimine olanak verilmedi. Sonuçta İslam'ın mevzileri birer birer düştü. Gümüşhanevi dergahı o yıllarda faaliyetlerini gizli ve çok dar bir alanda yürüttü. Dergaha girmek isteyenler öyle eskisi gibi inceden inceye araştırılıp soruşturulmuyordu. Necmettin Erbakan gibi birkaç üniversiteli İkinci Dünya Savaşı ve çok partili hayata geçilmesiyle tarikatlara göz yumulmaya başlandığı dönemde Gümüşhanevi dergahına girdiler. Şeyhleri Abdülaziz Bekkine 1895-1952 vefat edince yeni şeyhleri Mehmet Zahit Kotku'ya miras olarak kaldılar. Şeyh Bekkine çevresinde oluşturduğu Nurettin Topçu gibi üniversite hocaları ve öğrencilerinden geniş bir entelektüel mürit kitlesini Şeyh Kotku'ya bırakmıştı. Bu üniversite çevresi Şeyh Kotku'nun İskenderpaşa Camii'nde cuma namazı ve pazar ikindi namazı sonrası derslerini sürdürdüğü caminin avlusundaki lojmanın ikinci katında girişte sağdaki odada toplantılara katılıyordu. Bu toplantılara katılan İslamcı aydın Ersin Gündoğan, Kotku'nun evinde neler konuşulduğunu Görünmeyen Üniversite adlı kitabında ayrıntılarıyla yazdı. Kitaba göre Şeyh Kotku ülkenin ekonomik, siyasal, toplumsal her türlü sorunuyla ilgilenen, müritlerini de aynı yönde ilgilenmeleri için teşvik eden biriydi. Peki Kotku'nun bu faaliyetlerini devlet bilmiyor muydu? Kuşkusuz biliyordu ancak ses çıkarmıyordu. Şeyh Kotku aynı zamanda politikayla da içli dışlıydı. AP'den umudunu kestiği için artık ayakları üzerinde durabilecek İslami bir partinin zamanının geldiğini düşünerek adını da kendisinin koyduğu Milli Nizam Partisi'nin kurulmasını teşvik etti. Milli Nizam Partisi'nin genel başkanı olarak Necmettin Erbakan adını ortaya atan kişi de Mehmet Zahit Kotku'ydu. Zaten Odalar Birliği'nde Erbakan'ın yeni yeni telaffuz ettiği ağır sanayi hamlesi gibi birçok argümanın patenti Şeyh Mehmet Zahit Kotku'ya aitti. Nakşibendi Şeyhi Kotku'nun müridi Ersin Gürdoğan, Görünmeyen Üniversite adlı kitabında bu konuya değinerek şunları söylüyor. Hoca Efendi, yani Kotku, kendi kültürümüze sahip olmak ve batının pazarı olmaktan kurtulmak için temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak tarzda bir sanayileşmenin, ekonomik ve siyasi bağımsızlığın elde edilmesine önemli bir vasıta olduğuna inanıyordu. Bu yüzden Esat Coşan Hoca'nın, yani Kotku'nun damadı, bir sohbette belirttiği gibi Türkiye'nin sanayileşmesi tarihinde çok önemli ve ibret verici bir girişim olan Gümüş Motor Fabrikası'nın kurulmasında öncü olmuştur. Bu önemli proje Hoca Efendi'nin sohbetlerinde oluştu ve gerçekleştirildi. Gümüş Motor'un umum müdür koltuğuna Erbakan'ı oturtan küçük bir hissesi de olan kişi yine Mehmet Zahit Kotku'ydu. Aslında Gümüş Motor bir şekilde Milli Nizam Partisi'nin çekirdeğini oluşturdu. Gümüş Motor ortakları, çalışanları ve bayileri Milli Nizam Partisi'nin örgütlenmesinde büyük rol oynadı. Parti bu çekirdek kadro ile kuruldu. Milli Nizam Partisi bir anlamda gelir ve itibar yitirmiş bir grup olan bu küçük işletmeci, tüccar ve esnafın temsilcisi olarak ortaya çıkmıştı. Gümüşhanevi dergahının şeyhinin sosyal meselelerle neden ilgilendiğini anlamak için dergahın tarihine bakalım. Gümüşhanevi Dergahı. Yazdığım gibi Gümüşhanevi dergahını 1813-1893 yılları arasında yaşayan Şeyh Ahmet Ziyaeddin Efendi kurdu. Tüccar bir babanın oğlu olan Şeyh Ziyaeddin Efendi, babasının tüccar olması yönündeki ısrarlarına rağmen İstanbul'a gelerek Beyazıt ve Mahmut Paşa medreselerinde eğitim gördü. Kürt Hoca lakaplı Nakşibendi Şeyhi Abdurrahman el-Harputi'nin öğrencisi oldu. 1844'te müderrislik icazeti aldı. Beyazıt medresesinde dersler vermeye başladı. 1848'de Üsküdar'daki Ala Minare Tekkesi'nde Mevlana Halid-i Bağdadi'nin halifelerinden Abdülfettah el-Ukari ile tanıştı. Onun aracılığıyla Trablus Şam müftüsü Ahmet Ervadi'ye bağlandı. Kuzey Irak Süleymaniye doğumlu Mevlana Halid-i Bağdadi 1776-1826 el-Kürdi diye de tanınıyordu. Hindistan'a gidip Nakşibendi Şeyhi Abdullah Dihlevi'den el aldı. Süleymaniye'ye halife olarak döndü. Kurduğu Halidiye ekolünde iki temel inanç özelliği dikkat çekiyordu. Şeriata bağlılık ve cehri, yani yüksek sesle söylenerek yapılan zikirden kaçınmak. Müslümanların birliğini Osmanlı'nın sağlayacağına inanıyordu. Devlete düşmanlık yapılamayacağını söyledi hep. Bu sebeple Yeniçeriliğin tasfiye edildiği, Bektaşiliğin yara aldığı dönemde Nakşibendilik günden güne güçlendi, neredeyse devletin resmi tarikatı haline geldi. Ancak aynı yıllarda Osmanlı Devleti bir başka dönüşümü daha yaşıyordu. Avrupa devletleriyle yaptığı anlaşmalarla Osmanlı pazarı yabancı sermayenin egemenliğine girmeye başladı. Osmanlı pazarı yabancı mallarla, yabancı bankalar ve borsayla tanıştı. Mithat Paşa ve Namık Kemal gibi dönemin aydınları bile borsada oynuyordu. İşte bu dönüşüme karşı çıkan bir isim vardı. 1859'da Cağaloğlu'ndaki Fatma Sultan Camii'nde irşada başlayan Ahmet Ziyaettin Efendi, yabancı sermayeye karşı yerli sermayeyi güçlendirmek, Osmanlı pazarını korumak gerektiğini düşünüyordu. Ulusal pazarı koruyan milli İslamcılık için sermaye birikimi oluşturmaya karar verdi. Yardım sandıkları kurdu, ortaklıklar yoluyla çeşitli şirketler kurulmasını teşvik etti. Adı zamanla Gümüşhanevi Dergahı olarak anılan Ahmet Ziyaettin Efendi'nin kurduğu bu İslami akımın takipçileri, başta esnaf ve tüccarlar olmak üzere dönemin ticaret mensuplarıydı. İslam yalnızca namaz kılmak, oruç tutmak değildir diyen milli İslam anlayışı, bürokratik ve akademik çevrelerde de destek buldu. Gümüşhanevi Dergahı'nın kurucusu Şeyh Ahmet Ziyaettin Efendi'nin İslam'ı milli bir duruşla savunan, uhrevi dünyayla maddi dünya arasında bağ kuran anlayışı zamanla güçlendi. O anlayışta sınıfsal olarak Batı sermayesinden rahatsız olan yerli sermaye, siyasal olarak ise Batı'ya karşı devleti korumayı savunan milliyetçiler kendini buldu. Elbette Gümüşhanevi Dergahı'nın güçlenmesinde Şeyh Ziyaettin Efendi'nin bir tüccar oğlu olarak ekonomik ilişkilere vakıf olmasının ve İslami yazına hakimiyetinin payı vardı. İçinde 18 bin kitap bulunan 4 kütüphaneye sahip olan Ziyaettin Efendi, ömrünün 28 yılını kitap çalışmalarıyla geçirdi. Mecmuatül Ahzab adlı kitabı derledi. Dergahın etkisi hem ticarette hem siyasette arttı. Kurulan milli sandıklar, biat eden Eyinli Mustafa Feyzi Efendi ve Abdülaziz Bekkide'nin babası Kazanlı Haris Efendi gibi tüccarlar sayesinde dergah büyük bir ekonomik güce kavuştu. Dipnot, ayrıntıya girip konuyu dağıtmak istemiyorum. İlgilenenler Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı Efendi 2 kitabına bakabilir. Şeyh Ziyaettin'in halifesi İsmail Necati Efendi'nin torunu, Ziyaettin'in yardımcısı Mehmet Fehmi'nin oğlu Profesör Doktor Sabri Ülgener'in Türkiye'ye İslam Kalvinizmi kavramını getirmesi tesadüf müdür? Evet, yazdığım gibi ayrıntılar için kitabıma bakılabilir. İşte hem milli bir sanayi kurmak amacıyla yola çıkan gümüş motorun hem de milli görüş denilen millici İslam anlayışının arka planında bu tarihi yapı saklıydı. Yazdığım gibi dergahın devletle her zaman iyi ilişki kurması da mutlaka not edilmesi gereken önemli bir ayrıntı. Gümüşhanevi dergahı hiçbir zaman selefilik gibi bir başkaldırı geleneğine dayanmadı. Belki de bu sayede Turgut Özal'dan Tayyip Erdoğan'a, Necmettin Erbakan'dan Abdullah Gül'e son yılların yönetenleri hep bu Nakşibendi dergahının mensubuydular. Bu nedenle de Osmanlı'da da devlet nezdinde itibar gören bir tarikat oldular. Biz cemaatin siyasi parti açılımı ile devam edelim. Bakalım Cumhuriyet nasıl bakacaktı Gümüşhanevi Dergahı'nın partisine? İslami Cephe. Gümüşhanevi Dergahı'nın siyasi kolu, siyasi şubesi olarak kurulacak parti de tarikat içindeki hiyerarşiye tabiydi. Görünürde Genel Başkan Erbakan olacaktı. Ancak perde arkasındaki gerçek Genel Başkan Şeyh Mehmet Zahit Kotku idi. Mehmet Zahit Kotku'nun partinin başına Erbakan'ı geçirmeyi önceleri hiç düşünmediği söylenir. Fakat Erbakan Odalar Birliği'nden polis zoruyla dışarı atılıp AP'den de veto edilince kamuoyunda mazlum olarak görülmeye başlandı. Şeyh Kotku hiç de dört duvar arasında müritleriyle oturup sadece dua eden biri değildi. Politikayla oldukça ilgiliydi. Kamuoyundaki Erbakan duyarlılığının ışığını almıştı. Ve meclisteki milletvekilleri ve senatörlerle Nakşibendi tarikat müritleri yan yana gelip birlikte parti kurmaya karar verdiler. Bu birliktelik aynı zamanda kitabın ilerideki bölümlerinde de okuyacağınız gibi Nakşibendi Nurcu Kadiri koalisyonuydu. İslamcıların bir bölümü cephe oluşturdu. Parti kurma çalışmaları 1969 seçimlerine yetişemedi. Tarikat koalisyonu adaylarını bağımsız olarak seçime sokmaya karar verdi. Ancak sadece Necmettin Erbakan Konya'dan seçilebildi. Sonunda parti Milli Nizam Partisi 26 Ocak 1970 tarihinde kuruldu. Amblemi şahadet parmağı havada sıkılmış sağ eldi. Genel merkez binası Ankara'nın Meşrutiyet Caddesi'ndeydi. Partiye Milli Nizam adının verilmesini parti genel başkan yardımcısı Hasan Aksay şöyle açıkladı. Bu ad merhum Eşref Edip'in teklifi ve arzusu eseri olmuştur. Eşref Edip Cumhuriyet'ten beri Mehmet Akif ile böyle bir partinin hasretini çektiğini de belirtmişti. Kurucular: Erbakan'ın deyişiyle gül kokanların, cennet kokanların partisi Milli Nizam Partisi'nin kurucuları şu isimlerden oluştu. 1. Necmettin Erbakan, profesör, makine mühendisi, Konya milletvekili. 2. A. Tevfik Paksu, tüccar, eski Kahramanmaraş senatörü. 3. Ali Haydar Aksay, avukat, Haruniye Adana. 4. Süleyman Arif Emre, avukat, eski Adıyaman milletvekili. 5. H. Tahsin Armutçuoğlu, avukat, Ankara. 6. Ömer Çoktosun, tüccar, Konya. 7. Ekrem Ocaklı, çiftçi, eski Gümüşhane milletvekili. 8. Ömer Faruk Ergin, emekli memur, Yozgat. 9. Saffet Solak, profesör, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir. 10. Hasan Aksay, ilahiyatçı, eski Adana milletvekili. 11. Ali Oğuz, avukat, Kayseri. 12. İsmail Müftüoğlu, avukat, Trabzon. 13. Nail Sürel, tüccar, Tekirdağ. 14. İ. Fehmi Cumalıoğlu, doktor, eski Kayseri milletvekili. 15. Hüsamettin Fadıloğlu, müteahhit, Gaziantep. 16. Bahattin Çarhoğlu, tüccar, Urfa. 17. Mehmet Satoğlu, harita mühendisi, Kayseri. 18. Rıfat Boynukalın, mühendis, Karaman. Milli Nizam Partisi kurulur kurulmaz Adalet Partisi'nden iki milletvekili transfer edildi. Isparta milletvekili Hüsamettin Akmumcu ile Tokat milletvekili Hüseyin Abbas. Böylece MNP'nin meclisteki milletvekili sayısı 3'e çıktı. İlk kuruluş kongresini 8 Şubat 1970'te Ankara Büyük Sinema'da yaptı. MNP'nin kuruluşunu ve kurucuların diğer partilerden ayrılmasını salt dinsel nedenlerden ötürüymüş gibi değerlendirmek yanlış olur. Gerçekte tıpkı Odalar Birliği'nde olduğu gibi Anadolu sermayesi ile Metropol İstanbul sermayesi arasındaki kavga MNP'nin kurulmasına neden olmuştu. Anadolu sermayesinin daha gelenekçi İslamcı çevreleri MNP'yi destekledi. Diğer büyük kesimi ise yine AP'ye ve bu partiden kopan Demokrat Parti'ye, DP, destek verdi. İlk İslamcı Partiler. Milli Nizam Partisi Türkiye'de kurulan ilk İslamcı parti değildi. MNP'nin atası olarak 1924 yılında kurulan Hilafet ve Saltanat Taraftarı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gösterilir. Zaten bu parti de irticayı körüklediği için kuruluşundan 7 ay sonra kapatılmıştı. 1945 yılında kurulan Milli Kalkınma Partisi'ni İslamcı bir diğer parti olarak bu soy ağacına ekleyebiliriz. Türkiye'de çok partili yaşama geçilince bir dilekçe ile kurulup hemen kapanan İslamcı parti sayısında artış gözlendi. İslami Koruma Partisi 1946 seçimlerine 2 gün kala kuruldu ama sıkı yönetim komutanlığınca hemen kapatıldı. Arkasından Muhafazakar Parti, İslami ve Milli Prensipler kurmak amacıyla 1947 yılında siyasi yaşama adım attı. Tutunamadı, kapandı. Demokrat Parti'den ayrılan Millet Partisi'ni İslamcı Partiler kütüğüne ekleyebiliriz. Hitler'e, Nazilere sempati duyan ırkçı Cevat Rifat Atilhan, 27 Ağustos 1951'de İslam Demokrasi Partisi'ni İDP kurdu. Fakat parti kurulduktan 6 ay sonra Cemiyetler Kanunu'nun 33. maddesine göre 20 Ekim 1952'de İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla kapatıldı. İktidardaki DP içinde de Konya milletvekili Fahri Ağaoğlu gibi devlet laiklik ülkesinden vazgeçip yeni anayasa yazmalıdır diyen İslamcı politikacılar oldu fakat etkileri hep cılız kaldı. Masonlar üye olamaz. Milli Nizam Partisi Türkiye'nin kültürel ve siyasal yaşamının İslamlaşmasını istiyordu. Bireyin günlük yaşamının İslami kurallara göre biçimlendirilmesi istediği gibi devletin de İslamlaşmasını savunuyordu. Söylemleri Osmanlıcıydı, milli bağımsızlıkçıydı, antikomünistti, antikapitalistti. Milli Nizam Partisi'ne göre Türkiye'nin ekonomik ve geri kalmışlığının, kültürel yozlaşmasının nedeni laiklik ve batılılaşmaydı. Milli görüş olarak belirtilen partinin programının özünü, sanayileşme ve dış politikasının ağırlığını ise başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleriyle daha sıkı işbirliği oluşturuyordu. MNP-AET'ye, Avrupa Birliği'nin ilk adı, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na girilmesine karşıydı. AET'ye girmek İsrail'e bir vilayet olmakla sonuçlanabilirdi. AET Siyonizmin oyunuydu. Milli Nizam ise antisemitikti. Tüm fenalıkların altında Yahudileri arıyorlardı. Erbakan ve arkadaşları İslam ortak pazarından yanaydı, faize karşıydı. Milli kalkınmanın ilk koşulu İslami değerlere sıkı sıkıya sarılmaktı. Bunun ilk basamağı olarak marifin veya eğitimin düzeltilmesi gerekiyordu. Aslında milli sözcüğü, dini sözcüğünü baskılıyordu. Kimi radikal İslamcı yazarlar MNP'nin programını hafif buldu. Aslında MNP, Kur'an'daki ayetlerle ve yumuşak bir siyasi programdayken işe başladı. Daha önce kurulan İslamcı partiler gibi işin başında kapatılmak istemiyordu. Dikkatleri üzerine çekmemek için konuyu teknik ve sanayiye aktarıyor, dikkatleri oraya çekiyordu, diye yazdı İslamcı yazar Sadık Albayrak. Milli Nizam Partisi tüzüğüne göre partiye kayıt yaptırmak için şu şartlar aranıyordu. Türk vatandaşı olmak, reşit olmak, kısıtlı olmamak, mason olmamak, parti prensiplerini samimi olarak benimsediğini gösterecek bir hüviyete sahip olmak, manevi değerlere saygısız ve kötü şöhret sahibi olmamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğini kaybetmemiş olmak. Milli Nizam Partisi'ne üye olmak için en az iki parti üyesinin kaydolacak kişi için referans vermesi gerekiyordu. Yine parti tüzüğüne göre oruç tutmayan, namaz kılmayan kişiler partiye alınabilecekti. Ancak bu kişilerin parti yönetiminde görev almasına kesinlikle izin verilmeyecekti. Partinin önemli isimlerinden Süleyman Karagül'le o günleri şöyle anlatıyor. Biz partimize birini alırken hiç Müslümanlıktan bahsetmiyorduk. Sadece namaz kılıyor mu, içki içiyor mu, buna bakıyorduk. Bunlar bize yetmişti. Zaten laikler de içki ve dansla birbirini tanıyorlardı. Partinin karşı çıktığı en önemli kusurlardan biri de kökü dışarıda kozmopolit cemiyetlere kayıtlı bulunmaktı. 1967 yılında nikah şahidi olarak bir masonu seçen Necmettin Erbakan, aradan 3 yıl gibi kısa bir süre geçince masonlara düşman olmuştu. Buna neden Odalar Birliği'ndeki kapışma olamaz herhalde. Hep içli dışlı oldukları Aydınlar Ocağı, örneğin Doktor Mazhar Osman, İlim Yayma Cemiyeti, örneğin Başkanı Mazhar Çelebi üyeleri, yöneticiler arasında masonlar vardı. Aslında masonların Türk sağına verdikleri kadrolar iyi bir kitap konusudur. Örneğin Milli Nizam'a adını veren Eşref Edip, Masonik İslami bir cemiyet olan Tarikat-ı Salahiye'nin Kırklar Meclisi'ndeydi. Uzatmayayım, meraklılar İslamcı çevreler Masonlar arasındaki ilişki için Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı Efendi 2 kitabına bakabilir. Milli Nizam Partisi yöneticileri il ve ilçe teşkilatları kurulurken güvenilir kişileri seçmeye özen gösterdi. Bu nedenle parti merkezi tarafından ekipler oluşturulup bunlar Türkiye'nin her tarafına gönderildi. Ekiplerin görevi teşkilat kuracakları il ve ilçelerde araştırma yapmaktı. Bu araştırma sonucunda seçilecek kişiler Genel Başkan Erbakan'a bildirilecekti. Anadolu'ya dağılan Milli Nizam ekiplerinin gittikleri il veya ilçede ilk uğradıkları yer gazete bayileriydi. Önce MNP'yi destekleyen gazeteleri ve dergileri kimlerin okudukları öğrenildi. Sonra okullar arasındaki seçkin ve hatırı sayılır kişilerin politik ve dini inançları soruşturuldu. Nizam ekipleri seçtikleri kişiyi iş yerinde ziyarete gittiler. Kişinin dini inancı hangi yönde ise o yönde konuşmalar yapılıp güven kazanmaya çalışıldı. Örneğin Nurcu ise Nurcu gibi, Süleymancılar cemaatinden ise Süleymancı gibi sohbet edildi. Ayrıca nizam ekiplerinin gittikleri yerlerdeki en büyük yardımcıları cami imamları oldu. Bazen ziyaret edilen yerlere nizam ekipleriyle birlikte imamlar da gitti. Sonuçta seçilen kişi ya görevi üstlendi ya da güvendiği bir başka kişiyi tavsiye etti. Nizam ekipleri il veya ilçe başkanı olacak kişiyi hemen genel merkeze bildirdi. Genel merkezde görevi kabul eden kişiye Erbakan imzalı kutlama telgrafı çekti. Tıpkı Osmanlı dönemindeki Nakşibendi tarikatına girer gibi BNP il ve ilçe başkanları da ince elekten geçirildi. İl ve ilçe başkanı olanlar davranışlarına çok dikkat etmek zorundaydı. Yoksa Samsun il başkanı gibi bir düğünde baltızıyla dans ettiği için partiden ihraç ediliverirdi. Yine ayrı bir kitap çalışması konusudur. Türkiye'de çoğu Müslüman neden modernizasyon karşıtıdır? Hareket noktalarının merkezine neden modernizm düşmanlığını koyarlar? Modernizmi niye Türkiye toplumsal yapısına bir tehdit olarak görürler? Modernizmi neden kapitalizmle özdeşleştirirler? Öyleyse niye kapitalizme karşı çıkmazlar? Öyle ya, yanıtlanması gereken soru çoktur. Örneğin Türkiye'de İslamcılar niye sağcıdır? Emperyalizmle sıkı ilişkilerinin bunda etkisi yok mudur? Neden Gümüşhanevi dergahına bağlanmış ahlak kuramcısı Nurettin Topçu'nun "Bizim sosyalizmimiz İslam'ın ta kendisidir" sözünü şiar edinmemişlerdir? Soğuk Savaş döneminde ABD desteğini alarak niye solculara düşmanlık yaptılar? Niye feodalizme, köylülüğe teslim oldular? Evet, bu konularda ne yazık ki pek çalışma yoktur. Geçelim. Milli Nizam Partisi Genel Başkanı Erbakan bazı il ve ilçelerin parti binalarını açmaya gitmişti. 1970'te Ankara'da yaptığı konuşmada MNP'yi kimlerin kurduğunu şöyle açıklıyordu. "Sizden niçin saklayalım? Partimizin kurucularını açıkça zikredeyim. Bizim partinin kurucuları Sultan Fatih Hazretleri, Sultan Yıldırım Hazretleri, Sultan Murat, Sultan Melikşah, Ulubatlı Hasan, Orhan Gazi, Nizamül Mülk, Akşemseddin, Sultan Yavuz Han, Kılıç Arslan, Alp Arslan, Gelen Bevi Hazretleri, Sultan Abdülhamit'tir." MNP'liler de propaganda yaparken 50 yıllık batılı devletten kurtulup 1000 yıllık hakka teslimiyet dönemini yeniden başlatacaklarını söylüyorlardı. Toplantılarda gelenlere yemin ettiriliyordu. Hep birlikte ayağa kalkıp parti ambleminde olduğu gibi baş parmak havada "Ya Rabbi, Milli Nizam İdaresi'nin bu memlekete gelmesini vesile kıl. Ya Rabbi, sen Milli Nizam'ı milletimizin dünya ve ahiret saadetine vesile kıl" deniyordu. MNP iktidar olduğunda ne yapacağını da açıkça beyan ediyordu. Milli kıyafetlere aykırı giyim tarzları yasaklanacak. Gayri milli marifin yerine zengin kendi marifimiz kurulacak. Yani Latin harflerine karşıydılar. İşin özü şuydu. İslam dünyaya nizam vermek için gelmişti. Şimdi bu görevi Milli Nizam Partisi yerine getirecekti. 6. ayrımın sonu. Sayfa 66.